Ayrım 6, sayfa 41. İskelenin soluna doğru kıvrıldı. Aradığı motoru da bulmakta zorlanmadı. Motorun içindeki ufak tefek adam, yaklaşan döney evi görünce hemen beklediği yolcunun geldiğini anlayarak arka oturaktan kalkmış ve tekneyi sahile bağlayıp içip pi çözmeye başlamıştı bile. General Vasili gönderdiği adamına misafirin Türkçe bilmediğini söylemiş olmalıydı ki adam sadece el sallamakla yetindi. Albay son bir kez sahile takip edilmediğinden emin olmak için bakındıktan sonra usulca tekneye atıldı. Çalışan motorun homurtusu sabahın sessizliğini bozdu. Tekne sarsılarak dalgalı denizde ilerlemeye başladı. Alacakaranlığa delen günün ilk ışınları ufku koyu bir griliğe boğmuştu. Güneşsiz ve bulutlu bir sabah olacağı belliydi. Sert dalgalar hızını artıran teknenin bordasına çarptıkça ufak motor sarsılıyor, denizden ürken albay sıkı sıkıya tekneye tutunmaya çalışıyordu. Dil burnunu açtıktan sonra denizin sertliği azaldı. İri dalgalar hafifledi. Adanın ana karası rüzgarı kesiyordu. Dunayev rahatladı. Adanın etrafında bir tur atarak güneydoğu sahiline doğru gittiklerini anlamıştı. Motoru kullanan meşik ceketli adam gayet sakin ve ne yaptığına gayet iyi bilen havalardaydı. Yol boyunca da merak edip bir kere bile albaya bakmamıştı. İnci burnuna geçince dalgalar tamamen kesildi. Sular duruldu. Nitekim kurşun burnundan sonra karaya oldukça yakın seyretmeye başlamışlardı. Küçük dil denilen mevkiye gelince de motorun burnu karaya döndü ve hızı kesildi. Albay büyük adaya ilk defa geldiğinden ne öreği ne de bulundukları yeri bilmiyordu. Ama gizlilik uğruna epey yol kat ettiklerinin farkındaydı. Teknenin hızı kesmesinden de yakında karaya çıkacaklarını anladı. Dikkatle karaya bakmaya başladı. Etrafta ne bir tekne ne de insan görünüyordu. Adanın metruk bir bölümüne gelmişlerdi. Çok sız sulara girdiler. Motoru kullanan adam uzun çizmeleriyle suya girdi. Takma motorun sudaki kısmını kaldırarak tekneyi karaya doğru çekmeye başladı. Tunayev artık denize ayaklarını sökmeden karaya çıkabilecekti. Teknenin başına doğru yürüdü ve kumsala atladı. Meraklı gözlerle sahilde birini, en azından kendisini karşılamaya gelecek birilerini aradı. Kimsecikler yoktu. Biraz şaşırdı. Tekneyi kullanan adamın görevi bitmişti galiba. Zira küçük motoru yeniden denize doğru iten adam tekneye atlamış, albaya sadece biraz sallayarak sahilden uzaklaşmaya başlamıştı. Sessizliği bozan motor sesi yeniden duyuldu. Kendisini bulutsuz yere bırakan adam dönüyordu. Dunayev tedirgin bir halde bulunduğu yeri inceledi. Kayalıklarını kapladığı ufacık bir koydu burası. Ufak bir rampadan sonra kesifçe ağaçları kaplıyordu etrafı. Ölü bir tabiat ve yumuşak esen bir rüzgar. Sessizlik ve tenhalık. İçini bir korku kapladı albayın. Bir oyuna gelip gelmediğini düşündü. Vasily'ye her zaman güven duymuştu. Ta çocukluğundan beri. Dolaylı olarak ona çok zarar dokunmuşsa da bu ıssız ve tenha yere çağırmakla kötü bir emelin peşinde olduğuna ihtimal vermek istemezdi. Ama şimdi işin içinde kendisine teklif edilen yarım milyon pound vardı. Acaba dayısı bunu duyduktan sonra aklından neler geçirmişti? İhanet edeceğini düşünmüş olamazdı. Hayır diye mırıldandı içinden. Bunu düşünemezdi Vasily. Ortada böyle bir para bulunmasa da onu ispiyonlama şansı daima olmuştu. Ama ailenin başına açtığı bunca dertlere rağmen hiç böyle bir yola başvurmamış, hatta aklından bile geçirmemişti. Ayrıca 20 sene içinden uzaktan da olsa ona yardım elini uzatan tek kişi kendisi olmuştu. Yine de acaba mı demekten kendini alamadı. Vasily'den önce kendi beyninden geçenleri değerlendirmeliydi. İnsanoğlu doğuştan nankör yaratıktı. Dün gece hep İngiliz'in teklifini düşünmüştü. Teklifin hala beyninin gizli bir köşesinde kendisini rahatsız ettiğinin farkındaydı. İçindeki ürperti yoğunlaştı. 20 yıldır tüm insanlardan kaçmayı beceren dayısı, hakkında en fazla bilgiye sahip yeğenini öldürmeye kalkışamaz mıydı? Kendisi nasıl bir teklif edilen paranın etkisinde ise Vasily de bundan sonraki yaşamını garanti altında tutmaya çalışabilirdi. Adanın bu ıssız yenilere getirilişine bir anlam veremiyordu. Hem Vasily neden ortalarda yoktu? Meydana çıkmak için daha ne bekliyordu? Kendisine çok uzun gelen birkaç dakika daha durduğu yerde hareketsiz bekledi. Bekleyiş uzadı. Etraf iyice aydınlanmıştı artık. Soğuk ve gri bir sabah. Kahredici sessizliği denizden yükselen birkaç martı çığlığı bozuyordu sadece. Dunayev üşümeye başladı. Aklına kötü şeyler geliyordu. Ertesi sabahki gazete manşetleri. İstanbul'daki Rus konsolosluğu memurlarından biri dün Büyükada'da ölü bulundu. Olamaz mıydı yani? Burası adam öldürmeye çok müsait bir mahalldi. Durumdan iyice huylanmaya başlayan albay ufak bir kaya parçasının üzerine sıçrayarak etrafı kolaçan etti. Kesif tam ağaçlarını kapladığı perspektif içinde en ufak bir hareketlilik göze çarpmıyordu. Gözleri radar gibi çevreyi huzursuzca tararken Çam ağaçlarının arasından ortaya çıkan gölgeyi de o anda gördü. Bir kadındı. Gözlerini kısıp dikkatle kadına baktı. Vasili'nin karısı olmalıydı. Sabahın bu saatinde deniz kenarına başka kim gelirdi? Dayısının sonunda Türkiye'ye asılmasına sebep olan şu esrarengiz kadın. Ne yazık ki onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ne zamandan beri ağaçların arkasına saklanıp kendisini gözetlediğini tahmin edemedi. Fakat Butun sahile yanaştığından beri orada durup beklediğini ve peşinde kimse olmadığına kanaat getirdikten sonra ortaya çıktığına emin oldu. Demek dayısı ve onun esrarengiz karısı da kendisine şüphe ediyordu. Onlara da hak vermeliydi. 20 yıldır Avrupa'nın birçok ülkesinde iz bırakmadan yaşamaları ancak böyle mümkün olmuştu. Hiç kımıldamadan kadının yaklaşmasını bekledi. Albay nefesini tutarak kadını inceledi. Yaptığı kaba taslak tahmine göre 40 yaşın biraz üstünde olmalıydı. Sırtında lacivert bir kaban vardı. Pantolon giymiş, ayaklarına da kalın lastik tabanlı botlar geçirmişti. Uzun sarı saçları kabanın kapşonundan dışarıya sarkıyordu. Adımları hızlı, yürüyüşü ahenkliydi. Biraz daha yaklaşınca kadının ne kadar güzel olduğunu asıl o zaman fark etti. En azından hayatını yaşlı bir adamla paylaşan bir kadın olarak teravet ve zindeliğinden bir şey kaybetmemişti. Bu haliyle bile değme genç kızdan daha alımlı ve çekiciydi. Kadın iyice yaklaştı ve araya belirli bir mesafe koyarak tam karşısına dikildi. Bakışları sert ve soğuktu. Albay nazarlarını kadının gözlerinden alamadı. Gözleri okyanus mavisi kadar koyu ve muhteşemdi. Etkileyici ve yürek yakıcı. Yer başında dayısının onu neden tutulduğunu daha iyi anlıyordu. Sesi de o nispette soğuktu. Sergen Dunayev. Evet, benim. Ben Vasili'nin karısıyım, Leonora. Rusçası çok güzeldi ama kesinlikle Rus değildi Leonora. En azından buna emin oldu albay. Hafifçe başını eğerek selamladı kadını. Kısa bir sessizlik oldu aralarında. Martı çığlıkları ve uğuldayan rüzgar aralarındaki sessizliği bozan tek şeydi. Dunayev kadına ne şekilde davranacağını kestiremiyordu. İlk gözlemi kadının en ufak yakınlık göstermeden donuk ve mesafeli o duruşuydu. Bunu yadırgamadı Dunayev. İlk karşılaşmalarıydı ve kadın kendisini aileden biri gibi görmekte zorlanıyordu doğal olarak. 20 yıldan beri kocasının tarafından gördüğü ilk kişiydi. Nihayet tanıştığımıza memnun oldum, diyebildi albay. Kadın belli belirsiz gülümsemişti ve albaya öyle geldi. Garip bir tedirginlik vardı Leonora'nın üzerinde. Dunayev durumu kurtarmak için sordu. Vasile nasıl? Az sonra sizi onun yanına götüreceğim. Evde gelişinizi bekliyor. Ama daha önce bilmeniz gereken önemli bir husus var. Kadının Rusçasına mükemmelliği konuştukça daha da belirginleşiyordu. Albay bu kadar düzgün Rusçayı nereden öğrendiğini merak etti. Rusya'da yaşamadıkça yalnız kocasından bir bu aksanı kazanması imkansız gibi geldi. Bir yandan da son cümlesini söylemeye çalıştığını anlamak için dikkatle kadını süzdü. Soru sormamayı, gereken açıklamayı kadının yapmasını beklemişti. Leonora da iri renkli gözlerini Dunayev'e çevirerek uzun uzun baktı. Bunca yıl sonra neden ortaya çıktığınızı bilmiyorum. Ama sebep ne olursa olsun Vasili'yi üzecek bir şey söylemeyin. Albay'ın kaşları çatılırken Leonora'nın okyanus mavisi gözleri buğulandı. Kadın devam etti. Bugüne kadar gerçek kimliklerimizi saklayarak girdiğimiz toplumlarda yeni kişiliklere bürünmemiz hep fedakarlıklarla mümkün oldu. Çok zor günleri geride bıraktık. Bundan sonra kocamın yeni bir değişikliğe gücü yok. Albay içini çekti. Fakat kadının ne demek istediğini tam anlamamıştı. Buna rağmen kadının yakınmasını anlıyormuş gibi davranarak mırıldandı. Evet, sizi anlıyorum. Hayır, hiç sanmıyorum. Neden? Bilmediğiniz başka şeyler de var. Ne gibi? Kocam artık yaşlandı. Daha da önemlisi, hasta o. Nesi var? Leonora kahredici bir bakış fırlattı albaya. Kanser. Dunayev'in yüzü buruştu. Kanser mi? Diye mırıldandı. Akciğer kanseri. Gün be gün eriyor. Özellikle şu son 6 aydır iyice kötüleşti. Bu nedenle üzülmesini istemiyorum. Sağlık durumu artık kötü haberleri kaldırmaya pek müsait değil. Dunayev afalladı. Kadına ne diyeceğini bilemedi. Kendi duygularını tahlil etmeye çalıştı. 20 küsur seneden beri görmemesine rağmen ana tarafından yaşayan tek akrabası sayılırdı. Ama nedense aldığı haberin içinde yeteri kadar üzüntü yaratmadığını fark etti. Dayısını yıllardır görmüyordu. Belki araya giren sineler, belki Rusya'da vatan haini olarak hatırlanması ya da bu sonucun kendi yaşamında olan olumsuz etkilerinden de bu işsizliği. Neden sonra? Tedavi görüyor mu? Diye sorabildi. Gayet tabii. Fakat doktorlar ümitsiz. Günleri sayılı. Hastalığından size bahsedip bahsetmeyeceğini bilmiyorum. Sizden istediğim bunu bilmiyormuş gibi davranmanız. Albay anladım dercesine başını salladı. Başka bir şey var mı? Leonora ters ters baktı döneve. Daha ne olsun ki? Tabii getirdiğiniz kötü haberi saymazsak. Üzgünüm diye fısıldadı albay. Bu haberi vermek istemezdim. Fakat peşindeki İngilizlerin izni bulmaları artık gün meselesidir. Buradan hemen uzaklaşmanız lazım. Kadın içini çekti. Artık çok zor, hatta imkansız. Vasili bir yere gidemez bu durumda. Peki ne yapacaksınız? Leonora bakışlarını albaydan uzaklaştırdı. Denizin gri bulutlarla birleştiği ufka çevirdi. Bilmiyorum. Dün telefonunuzdan sonra bütün gece bunu düşündüm. Herhalde en uygun çözüm yolunu bulup bir karara varacağız. Fakat diye fısıldadı Dunayev. Bence zamanınız çok kısıtlı. Biliyorum. Peşinde Thomas Higgins isimli bir ajan var. Bana Vasil denginizleri çok ilgilendiren bir şey olduğunu söyledi. Dayım bu yaşta casusluk faaliyeti yürütemeyeceğine göre bu mutlaka geçmişten kalma bir şey olmalı. Hem de çok önemli. Baksanıza, aradan 20 yıl geçmesine rağmen İngiliz entelijans servisi hala peşinde. Leonora etkili renkli gözlerini Rus'a çevirerek ruhunu okumak istercesine onun endişe ifade eden yüzüne baktı. Bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz? Thomas size söylemedi mi? Albay olumsuzca başını iki yana salladı. Hayır, bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hiçbir tahminim de yok. Belki Vasili bunu size açıklar. Belki mi? Ama bu çok önemli. Gizli servis 20 yıldır sırf bu nedenle dayımı arıyormuş. Sarışın kadın soğuk bir şekilde gülümsedi. Bunu size Thomas mı söyledi? Albay, kadının İngiliz ajandan küçük adıyla bahsetmesini yadırgamıştı. Thomas Higgins'i siz de tanır mısınız? Leonora'nın yüzünde o soğuk tebessüm devam ediyordu. Evet, tanırım. Hem de uzun yıllardan beri. Nereden? Diye sordu. Doğu Almanya'dan, 1982 yılından. Yoksa siz de istihbarat örgütlerinden birinde görevli miydiniz? Leonora saçlarını örten kapşonunu geriye attı. Ortaya çıkan uzun saçlarını zarif bir hareketle başını ikinci yana sallayarak dağıttı. Gür ve parlak saçları omuzlarına yayıldı. Albay bir kere daha kadının ne kadar güzel olduğunu fark etti. Şimdi dayısının neden bu kadın uğruna hayatını değiştirdiğini anlıyordu. Generale hak verdi. Leonora uğrunda pek çok çılgınlığın yapılabileceği türden bir kadındı. Hayır, dedi kadın. Ben hiçbir istihbarat örgütüne katılmadım. O tarihlerde Doğu Almanya'da üniversite öğrencisi genç bir kızdım. Dayınızla da o sıralarda tanıştım. Hızlı bir komünistim ve partiye de kayıtlıydım. Vasilya'ya da o tarihlerde aşık oldum. Sonra onun tüm hayatını paylaştım. Şimdilik bu kadar izahat yeterli mi? Albay ilk defa gülümsedi. Bu kadının kalbini çalmak için dayısı kadar şanslı ve yakışıklı olmayı isterdim, diye geçirdi aklından. Sonra evet yeterli, diye fısıldadı. Ama Leonora'nın yüzünde anlaştıklarına dair bir emare hasıl olmamıştı. Hafif kalın sesiyle, öyleyse artık gidelim, dedi. Çam ağaçlarının arasından ana yola doğru yürümeye başladılar. Adanın bu metruk bölümünde üşütücü sabah rüzgarı uğuldayarak esmeye devam ediyordu. Aynı günün sabahı, darphanedeki bir apartmanın 3. katındaki ufak dairede Sevim, aynanın karşısında itinayla saçlarını tarayan aynı evi paylaştıkları arkadaşı Neslihan'ı süzdü bir süre. Banyonun kapısına dayanmış şaşkın nazarlarla arkadaşına bakıyordu. ''Gözlerime inanamıyorum, sen ciddisin galiba.'' diye mırıldandı. Neslihan gülümsemekle yetindi. ''Vay be.'' diye söylendi Sevim. ''Dün gece anlattıklarını inan pek ciddiye almamıştım. Ama bakıyorum en iyi giysilerini giymiş, makyaj yapmış ve ilk kez heyecanlanmış haldesin. Desene bizim kül kedisi nihayet uyandı.'' Neslihan aynadan arkadaşına bakarak mırıldandı. ''Haklısın Sevim, daha şimdiden kalbim duracak gibi. Dört gözle akşamın olmasını bekliyorum. Bugün saatlerin geçmeyeceğine eminim. İnşallah işte rakamlarla oynarken hata yapmam.'' ''Doğrusu bu genci merak etmeye başladım. Senin aklını başından almışa benziyor. Dedim ya, çok hoş biri. Öyle olmalı. Seni bu halde hiç görmemiştim. Saat 8:30 oldu. Hala aynanın karşısındasın.'' Sevim erkek deneyimi olan biriydi ve Neslihan'ın heyecanından endişelenmeye başlamıştı ilk kez. Onun zamane kızlarından olmadığını, ilerleyen yaşına rağmen şimdiye kadar doğru dürüst bir flörtü bile olmadığını biliyordu. Böylelerini iyi tanırdı. Bazen en olmayacak kişilere sırılsıklama aşık olup bağlanırlardı. Onu uyarmak istedi önce. Sonra davranışının arkadaşı tarafından yanlış anlaşılacağını düşünerek vazgeçti. ''Dikkatli ol.'' demekle yetindi sadece. Akşamki buluşmayı o da merak ediyordu. Neslihan, karşılaştığı genci onu anlatırken önce pek önemsememişti. Pire'yi deve yaptığını bilirdi. Ama nedense içinde anlamsız bir korku belirdi. Gerçi Neslihan erkekleri peşinden sürükleyecek kadar hoş bir kızdı. Siyah saçları, kara gözleri ve endamlı vücuduyla bir içim suydu. Fakat ham ve tecrübesizdi. Tam aldatılmaya müsait bir tip. ''Geç kaldım.'' diye mırıldandı Sevim. ''Akşam görüşürüz.'' ''Hikayeni dört gözle anlatmanı bekleyeceğim. Geç mi dönersin?'' Neslihan kıkırdayarak gülümsedi. Bilmiyorum. Sevim geçip çıkarken aklı hala Neslihan'daydı.